Altı Nokta Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap da dahil olmak üzere, kitaplığımızdaki tüm kitaplar, görme özürlülerin yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapların görme özürlülerin yararlanması dışında kullanılması, ticari ya da başka bir amaçla kopyalanması telif hakları yasası hükmünce kesinlikle yasaktır. Ancak, kitaplığımızca yetki verilen kuruluşlar bu kitapları çoğaltarak görme özürlülerin hizmetine sunabilir. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı. Telefon 0232 483 3023. Web sitesi www.turguk.org. E-posta bilgi@turguk.org.
Kahraman Cingözler, Huckleberry Finn, Mark Twain, Bilgi Yayın Evi, 2. basım, Aralık 1988, okuyan Ebru İpek. Bölüşülen Altınlar. Tom Sawyer ile Finn, haydutların mağaradaki hazinelerini bulmuşlardı. Bundan sonrasını Huckleberry Finn'dan dinleyelim. Tom Sawyer ile haydutların mağaraya saklandıkları altınları bulup aramızda bölüştük. Her birimizin payına 6'şar bin altın düştü. Hakim Thatcher paraları bizim adımıza bankaya yatırdı. Günde $1'dan fazla faiz alacaktık. Bayan Douglas da beni kendi oğlu yerine koyup adam etmek için çalışmaya başlamıştı. Bir gün bu düzgün yaşantıya dayanamayarak kaçtım. Eski para partallarımı giydiğim için oldukça keyiflenmiştim. Ne var ki Tom Sawyer keyfimi çabuk kaçırdı. Bir çete kuracağım. Bayan Douglas'ın evine döne herkesin sevip saydığı bir kişi olursan seni de alırım dedi bana. Eve döndüğümde Bay Douglas bağıra bağıra ağladı. Yeniden temiz elbiseleri giydim. Benim için sıkıcı günler tekrar başlamıştı. O günlerde Bayan Douglas'ın yaşlı kız kardeşi Bayan Watson da geldi. Bana okuma yazma öğretmeye çalışıyordu. Bu can sıkıcı duruma katlanmaya çalışırken onun durmadan dik otur Huckleberry. Burnunu karıştırma Huckleberry. Öyle şaşkın şaşkın bakma Huckleberry demesi beni çileden çıkartıyordu. Bu evden uzaklara kaçmaya yeniden düşlemeye başlamıştım. Bir evde odamda otururken bir baykuşun sesini duydum. Ev yeniden derin bir sessizliğe bürünmüştü. Kilisenin saati 12'yi çalarken bahçedeki ağaçlar arasında bir gürültü oldu. Sonra da bir kedi miyavlaması. Elimden geldiği ölçüde yavaş bir sesle ben de kediye cevap verdim. Işığı söndürüp pencereden dışarı çıktım. Damdan aşağı atladım. Yerde sürünerek ağaçların yanına kadar gittim. Tom Sawyer beni bekliyordu. Soygun çetesi. Gürültü etmemeye çalışarak oradan uzaklaştık. Bayan Watson'ın zenci kölesi Jim'in "Kim o?" diye bağırdığını duyduk. O sırada Tom yeterli sayıda mumun olmadığını fark etti. Gidip mutfaktan almaya karar verdik. "Jim seni yakalar. Ben de onu bağlarım." Tam bunu söyleyip karanlığa daldı. Az sonra da geri döndü. Zenci uyuyormuş ki Jim şapkasını ağacın dalında görünce çok korkmuş. Bire bin katarak cinlerin kendisini geceleri dünya turuna çıkardıklarını, bunun işareti olarak da şapkasını dala astıklarını söylemeye başlamış. Tepenin arka yamacında Joe Harper, Ben Ruggers ve öteki arkadaşlar bizi bekliyorlardı. Sandalla karşı yakaya geçtik. Tom hepimize ant içirdikten sonra bir mağaranın girişini gösterdi. Mumları yakıp iki büklüm ilerlemeye başladık. Nemli ve serin bir odacığa gelince durduk. Kuracağımız çeteye Tom Sawyer'ın çetesi adını verdim. Katılmak isteyenler yemin edip imzalarını kanla atacaklar, dedi Tom. Habere sevinmiştik. Tom yemini de hazırlamıştı. Yemine göre çeteye katılanlar kimseye sır vermeyeceklerdi. Boş boğazlık edenlerin boğazı kesilecekti. Hepimiz yemine hayran kalmıştık. Tom yemini korsan ve haydut hikayelerinden yararlanarak hazırladığını söyledi. İçimizden birkaçı sırları açığa vuranların ailelerini de öldürmenin iyi olacağını söylediler. Bu düşünceyi Tom da benimsemişti. Fakat Rogers'ın bir sorusu ortalığı karıştırdı. İyi ama Huck'ın kimsesi yok. O ne olacak? Babası ne güne duruyor dedi Tom. Onu bulamayız ki. Bir yıldır ortalarda görünmüyor. Çıkar yol bulamazsam çeteye girmeden kovulacaktım. Birden aklıma Bayan Watson geldi. Arkadaşlarıma ağzımı tutamazsam Bayan Watson'ı öldürebileceklerini söyledim. Çocuklar bu parlak buluşumu sevinçle karşıladılar. Çok iyi, öldürmek için o kadından iyisi bulunmaz. Huck da çeteye girebilir, dediler. Sırayla hepimiz parmağımızı kanatıp kağıda imza attık. Bu işte bitince Ben Rogers, çeteyi kurduk. Şimdi ne yapacağımızı öğrenelim, dedi. Tom, yalnızca adam öldürüp soygun yapacağız, dedi. Evleri mi soyacağız? Tom Sawyer, biz adi hırsız değil, haydutuz. Bu yüzden de posta arabalarını soyacağız. Yüzümüze maske takıp önümüze çıkanı öldüreceğiz. Üstlerinden çıkan para ve saatlerini alacağız, dedi. İlle de adam öldürmemiz gerekli mi? Elbette. Yalnızca kurtarmak için mağaraya hapsettiklerimizi öldürmeyeceğiz. Kurtarmak da ne oluyor? Aslına bakarsanız ben de bilmiyorum. Okuduğum bütün kitaplarda böyle yapılıyor. Biz de buna uyacağız. Fakat kurtarmalığın ne olduğunu bilmeden nasıl yapabiliriz ki? Dedim ya, bilmiyoruz. Galiba o kurtarmalık denen şey gelene kadar onları yanımızda tutacağız. Şimdi biraz oldu. Tutukladıklarımızı kurtarmalıktan önceye kadar yanımızda alıkoyarız. Ama tüm yiyeceklerimizi yiyip üstelik kaçmaya da çalışacaklar. Nöbetçilere ne diyelim peki Rogers? Kaçmaya kalkışını temizleyecek nöbetçiler. Sabaha kadar uyumadan onların başını beklemek çok sıkıcı bir şey. Bence buraya gelir gelmez kocaman bir sopayla onların kurtarmalıklarını biz verelim. Olsun bitsin. Hiçbir kitapta senin dediğin gibi bir şey okumadım, dedi Tom. Yani kitapları yazanlar senden daha mı az biliyorlar Rogers? Onlara kurallara uygun olarak buradan kurtarmalık yapacağız. Saçma bir şey. Kabul. Ya kadınlar ne olacak? Onları öldürecek miyiz? Kadınlar öldürülür mü hiç Rogers? Hanımlara saygılı davranmak gerek. Sonunda nasıl olsa bize aşık olacakları için kaçmayı da düşünmezler. İyi güzel de kısa zamanda mağaranın içi kurtarmalıkla erkeklerle ve bir yığın kadınla dolar. Bize yer kalmaz. Gene de sen nasıl istersen öyle olsun, dedi Rogers. Bu arada çocuklar Tom Sawyer'ın çetebaşı Joe Harper'ı da onun yardımcısı olarak seçtiler. Başka bir gün yeniden buluşup soygun için elverişli bir gün seçmek üzere birbirimizden ayrıldık. Ben aynı yoldan odama girdim. Fakat tertemiz giysilerim yatıp kalkmaktan kirpas içinde kalmıştı. Sihirli lamba. Ertesi gün Bayan Watson üstüm başım yüzümden beni iyice bir haşladı. Bayan Douglas ise hiç sesini çıkarmadı. Çok iyi bir kadın olan Bayan Douglas ağzını açmadan kirlenen giysilerimi temizledi. O günden sonra bir ay süreyle soygun oyunu oynadıktan sonra dağıldık. Ne soygun yapmış ne de bir kişi öldürmüştük bir ay içinde. Yalnızca bol bol konuşup düş kuruyorduk. Bir keresinde Tom, zengin bir İspanyol tüccarının 200 fil, 600 deve ve 1000 kadar yüküyle geleceğini söyledi. Kervana kaldırıp değerli taşları ele geçirecektik. Tüccarın yalnızca 400 tanelik silahlı koruyucusu vardı. Tom'a göre bu koruyucuları etkisiz hale getirmek zor olmayacaktı bizim için. Benim pek aklım kesmedi ama doğrusu ya, deve filleri görmeyi çok istiyordum. Fakat Tom'un kervanın konaklayacağını söylediği yere gidince yalnızca kır gezisine çıkan öğrencileri gördüm. İş iştir diyerek çocukların üstüne saldırdık. Kaçan çocuklardan geriye birkaç çörek ile biraz da reçel kalmıştı. Öğretmenleri kovalayınca da biz kaçtık. Ben çevrede hiç değerli taş görmemiştim. Fakat Tom Sawyer başka kanıdaydı. Katırlar değerli taşlarla yüklüydü, dedi. Peki ben niye göremedim? Okur yazar olsaydın Don Kişot adlı kitapta bunun cevabını bulurdun. Düşmanlarımız büyüyle hazine ve filleri öğrenci gibi gösterdiler. Gidip büyücüyü öldürelim. Tom bana aptal diye bağırdı. Sen kılını bile kıpırdatamadan büyücü bütün cinlerini çağırır. Dünyayı zindan eder sana. Onlar kavak ağacı kadar uzun, kilise kadar da büyüktürler. Biz de o cinlerin düşmanı olan cinlerden yardım isteriz. Onları nasıl çağıracağız peki? Bilmem, büyücüler bu işi nasıl yapıyorlar? Çaydanlığa benzeyen bir lambaya ya da demirden yapılmış bir yüzüğe ellerini sürtmekle. O zaman cinler işleri çok bile olsa tozu dumana katarak gelmek zorunda kalıyorlar. Kendilerine ne söylenirse söylensin yapıyorlar. Başkaları için uğraşacaklarına neden kendi canlarının çektiğini yapmıyorlar? O cinlerin yerinde ben olsam beni çağıran büyücüyle dünyanın kaç bucak olduğunu anlatırdım. Saçmalıyorsun Hak. Büyücünün buyruklarına uymak zorundasın. Dev kadar kocaman olduktan sonra neden büyücüyü dinleyecekmişim ki? Hak! Sen taş kafanın birisin. Kabahat sende değil. Seninle oturup ciddi ciddi konuşanda. Birkaç gün bu konuyu düşündüm. Tom'un söylediklerinden gerçek payını bulmak için teneke bir lamba ile eski bir demir yüzük alıp ormana gittim. Uzun süre lambayla yüzüğe parmaklarımı sürdümse de ne gelen oldu ne de giden. O zaman Tom'un eşi az bulunur bir yalancı olduğunu anladım. Hakim Teacher. Bu arada aylar geçmiş, kış gelmişti. Okula gittiğim için artık okuma yazmayı da sökmüştüm. Başlangıçta okulu sevdiğim pek söylenemezdi. Daha sonraları ise durum değişti. Belki de alışkanlık sonucu okulu sevmeye başladım. Bayan Douglas da bendeki bu değişikliği gördükçe memnun oluyordu. Ama eski yaşantımı da özlemiyor değildim. Bir gün kahvaltıda tuzluğu masanın üstüne devirdim. Bunu gören Bayan Watson hemen azarladı. Çok sakarsın Hak. Eline geçeni ya kırıyor ya da döküyorsun. Kahvaltı bitince bir kolayını bulup dışarı fırladım. Soluğu Hakim Thatcher'ın evinde aldım. Neden bu kadar koştun oğlum dedi hakim. Paranı almaya mı geldin? Hayır dedim. Ne parası? Bankadaki paranın 6 aylık faizi geldi. Senin gibi bir çocuk için 150 dolar büyük para. İstersen onu da bankaya yatıralım. Sana verirsem parayı çarçur edersin Hak. Nasıl isterseniz dedim. Zaten ben o parayı istemiyorum. Hepsini size vermeyi düşünüyorum. Hakim şaşırmıştı. Anlamadım dedi. Açıklar mısın? Hiçbir şey sormayın bana. Ne olur alın. Başıma gelecekleri biliyorum çünkü. Hakim, neler oluyor Hak diye sordu. Bu parayı alırsanız benim için iyi olacak. Böylece sizi kandırmaya çalışmama gerek kalmayacak. Düşünceye dalan hakim sonunda galiba anlıyorum dedi. Akıllıca bir düşünce. Sen paranı bana satmak istiyorsun dedi. Bir kağıda bir şeyler karalayıp okudu. Sonra da sana bir dolar karşılığı bu makbuzu veriyorum. Paranı al ve makbuzu imzala. Paramı boşuna hakim Titre devretmiyordum. Çünkü o sabah evin önünde nerede olsa tanıyacağım babamın ayak izlerini görmüştüm. Hakimin yanından ayrılınca Bayan Watson'ın kölesi Zenci Jim'in yanına gittim. Koca bir öküzün karnından çıkardığını söylediği bir saç topuğu ile büyü yaptığını söylerdi Jim. Ona babamla ilgili kaygılarımı anlattım. Neden gelmişti ve ne yapmak istiyordu? Jim yumağı eline aldı, garip hareketler yapıp anlaşılmaz sözler söyledi. Sonra da kulağına yaklaştırıp dinledi. Sonunda başını umutsuzca sallayıp konuşmuyor dedi. Zaten para almadan konuşmamak gibi kötü bir huyu vardır bu meletin. Hakimden aldığım bir doların sözünü etmeden yanımda 25 sent var fakat o da kalp. İstersen vereyim dedim. Jim başını kaşıdıktan sonra ne yapalım o da olur dedi. Patatesin içine sokarım sabaha kadar öyleyse kalır. Kalp olduğunu kimse anlayamaz. Jim parayı aldıktan sonra yumağı yeniden kulağına yaklaştırdı. Bak işte konuşmaya başladı dedi. Baban ne yapacağına şimdilik karar vermiş değil. Omuzlarında bir melekle bir şeytan var. Melek onu iyi bir insan yapmak istiyor. Ama şeytan her şeyi berbat ediyor. Çok sıkıntı çekecek. Fakat sonunda aydınlığa çıkacaksın. Bir de sakın ona yaklaşma. Jim'in bana bunları söylediğinden birkaç saat sonra mumu yakıp odama girdiğimde babamı karşımda buldum. Davetsiz misafir. Oldum olası babamdan korkardım. Zamanlı zamansız eli değdikçe beni döverdi. O yüzden de babamı karşımda görünce korkudan taş gibi hareketsiz kaldım yerimde. Eskilikten üstü başı dökülüyordu babamın. Beni tepeden tırnağa kadar süzdükten sonra oturduğu koltuğa iyice yayılarak "Beyimizin keyfi yerinde" diye söylendi. Elimdeki mumu masanın üstüne bırakırken pencerenin açık olduğunu gördüm. Demek içeriye pencereden girmişti. Babam öfkeyle konuşmasına devam etti. "Okuma yazma da öğrenmişsin. Ben bilmediğim için kendini babandan üstün görüyorsun, değil mi? Şuna bakın. İki dirhem bir çekirdek giyinmiş. Hanım evlatları gibi. Hangi akıllı senin okuyup yazma öğrenmeni istedi? Bayan Douglas. O kadın neden her işe burnunu sokuyor? Beni iyi dinle. Yarından tezi yok, okuldan ayrılacaksın. Atalarımız arasında okuma yazma bilen tek kişi bile yoktu. Bana çalım satmana izin veremem. Anlaşıldı mı? Şimdi bir parça oku bakayım." Elime gelen ilk kitaptan George Washington ve onun yaptığı savaşlarla ilgili bir bölümü okumaya başladım. Az sonra elimdeki kitabın odanın karşı duvarlarına uçtuğunu gördüm. "Doğruymuş," diye homurdandı babam. "Söyledikleri zaman inanmak istememiştim. Seni bir daha okulda görürsem doğduğuna pişman ederim. Babası domuzlarla birlikte yatarken oğlu burada saçma sapan işlerle vakit geçiriyor. Sonra senin çok paran olduğunu da söylediler. Aslı var mı bunun?" "Doğru değil. Babanı atlatmaya kalkma. 2 gündür buradayım. Senin zenginliğinden söz ediyor herkes. Bana para lazım. Yarın tüm paranı getireceksin." "Hiç param yok. Paranın hakim teacher'da olduğunu biliyorum. Git al ondan. İnanmıyorsan kendine sorabilirsin." "Elbette soracağım. Şimdilik sen üzerindeki paraları ver bakalım." "Yalnızca 1 dolarım var. O da bana. Senin ne yapacağını beni ilgilendirmez." Parayı kapar gibi aldı. "Ben viski içmeye gidiyorum," diyerek pencereden dama atlayıp gözden kayboldu. Ertesi gün zil zurna sarhoş bir durumda hakim Teacher'a giderek parayı vermezse onu öldüreceğini söylemiş. Fakat hakime diş geçiremeyince bağırıp çağırmış, hakkını mahkemede arayacağını söylemiş. Gerçekten de dediğini yaptı. Mahkemeye başvurdu. Davaya bakan yargıç kasabaya yeni geldiğinden babamı tanımadığı için onu haklı buldu. Babam pek sevinçliydi. Çünkü mahkemede Bay Douglas'la hakim Teacher'ın beni evlat edinme istekleri geri çevrilmiş, bir çocuğun babasından koparılıp alınamayacağı yargısına varılmıştı. Böylece babam hem Bay Douglas ile hakim Teacher'dan intikam almış hem de benim paramı istediği gibi kullanma hakkını eline geçirmiş oluyordu. Babası Hakk'ı hapsediyor. Babam çok geçmeden yeniden hakim Teacher'daki parayı almak için mahkemeye başvurdu. Dava oldukça yavaş yürüyordu. Ara sıra babamın ağzını kapamak için hakimden 1-2 dolar alıp kendisine veriyordum. Bu parayı vermezsem eşek sudan gelene kadar dayak yiyeceğimi çok iyi biliyordum. Beni izliyor, okula gittiğimi görürse dövüyordu. Ona inat pek de sevmediğim okula daha fazla gitmeye başlamıştım. Bunlar yetmiyormuş gibi babam Bayan Douglas'ın evine gelmeye de başladı. Bir keresinde Bayan Douglas tekrar gelirse şikayet edeceğini söylemiş. Küplere binmiş babam. "Hakkın kime ait olduğunu yakında hepinize anlatacağım," demiş. Birkaç gün sonra beni yaka paça bir sandala bindirip Illinois'a götürdü. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde ağaçtan yapılmış bir kulübeye kapattı. Babam gündüzleri balık tutuyor, 2-3 kilometre uzaktaki bir yerde bunları viskiyle değiş tokuş ediyordu. Kulübeden uzaklaştığı zamanlar kapıyı mutlaka kilitliyordu. Bayan Douglas bir süre sonra yerimi öğrenip bir adam gönderdi. Ama babam çiftesiyle onu kaçırttı. Aradan 2 ay geçmiş, üstümdeki giysiler parça parça olmuştu. Babam canı sıkıldıkça beni dövüyordu. Bir keresinde de beni üstümden kilitleyip tam 3 gün ortalarda görünmedi. Hiç gelmeyeceği düşüncesiyle korkuya kapılıp kaçacak bir yer aramaya başladım. Tahtalar çok kalındı. Onları kırıp dışarı çıkamazdım. Baca deliği ise bir çocuğun bile geçemeyeceği kadar dardı. Duvarlardan birinde sürekli dalgalanan bir battaniye gözüme ilişti. Battaniyeyi kaldırdığımda arkasından dışarısını gördüm. Kütüklerin aralıklarından oluşmuş bir boşluktu bu. Bulduğum bir testereyle ağaçları kesmeye, deliği büyütmeye başladım. Fakat o sırada babamın kulübeye yaklaştığını gördüm. Her şeyi eski haline getirip bir köşeye büzüldüm. Babamın aksiliği iyice üzerindeydi. Kendi kendine konuşur gibi anlatmaya başladı. Kasabada işler ters gidiyor. Şu hakim teacher denen adam davayı uzatmak için elinden geleni ardına koymuyor. Üstelik bazı ukalalar da senin benden alınıp Bayan Watson'un bakımına verilmen için mahkemeye başvurmak gerektiğini söylüyorlar. Üzülmek mi yoksa sevinmek mi gerektiğini kestiremedim o anda. Babamın dayaklarından bıkmıştım ama üstü başı temiz, bir takım kuralların dışına çıkmayan bir çocuk olmak da işime gelmiyordu. Hapisten kaçış. Bir gün babam nehir kıyısında avlanırken kaçtım. Önümüzden nehrin sürüklediği boş bir sandal geçiyordu. Onu kıyıya çekip sakladım. Geceleyin babam içkiye başlayınca yanıma biraz yiyecek ve gerekli birkaç parça eşya alarak sandala yükledim. Amacım Jackson adasına gitmekti. Az sonra sandal akıntının etkisiyle suların üzerinde kaymaya başladı. Kıyıdan epeyce açıldıktan sonra küreklere asıldım ve 2-3 kilometre uzaklıktaki adaya yanaştım. Sandalı sazlıkların arasına saklamaya çalışırken büyükçe bir salın bana yaklaşmakta olduğunu gördüm. Salın ortasında bir fener yanıyordu. İçlerinden birinin arkadaşına yüksek sesle bağırdığını duydum. Ortalık ağrırken kahvaltı yapmadan önce ağaçlar arasına bir parça kestirmek için yere uzanmıştım. Gözlerimi açtığımda güneşin epeyce yükselmiş olduğunu gördüm. Tembelliğim üzerimdeydi. Canım kalkmak istemiyordu. Yeniden uyumaya hazırlanırken patlama sesleri duydum. Doğrulup baktığımda nehrin üstündeki bir feribottan topla ateş ettiklerini anladım. Demek benim boğulduğum kanısına varmışlardı. Top seslerinin sarsıntısıyla nehrin dibindeki çamurlara saplanan cesedimin su yüzüne çıkmasına çalışıyorlardı. Feribot kıyıya iyice yanaşınca içinde babamı, hakim Teacher'ı, Joe Harper ile Tom Sawyer'ı gördüm. Daha başkaları da vardı ve hepsi de cinayete kurban gittiğimi söylüyorlardı. Bir süre daha top atışlarına devam ettikten sonra Missouri'ye doğru uzaklaştılar. 3 günün başıboş bir biçimde, yani tam düşlerime uygun olarak geçti. Bir gece kulübeden ayrılırken babamdan aşırdığım çifteyi de alarak çevremi gözden geçirmeye başladım. Az sonra önüme yeni küllenmeye başlamış bir kamp ateşi çıktı. Adada yalnız olmadığım düşüncesi beni korkutmuştu. Geri dönüp sandala bindim ve Illinois yakasına geçtim. Burada sandalı gizleyip ormanın içinde yürümeye başlayınca bu sefer de nal sesleri duydum. Sesin geldiği yöne doğru ilerledim. İçlerinden birinin "kampı burada kuralım" dediğini duydum. Bunun üzerine yeniden sandala binip adaya döndüm. Adada benden başka kimin yaşadığını öğrenmek istiyordum. Tüfeğim elimde kamp ateşini gördüğüm yere doğru ilerlemeye başladım. Az sonra battaniyesine sarılıp yatan bir adam gördüm. Uyku sırasında yan döndüğünce yerde yatanın Bayan Watson'un kölesi Jim olduğunu anladım. Ona muziplik yapmak için "Hey Jim, merhaba" diye bağırdım. Korkuyla sıçrayıp bana baktı. Hava aydınlanmaya başladığından beni tanıması zor olmadı. Ayaklarıma kapanıp yalvarmaya başladı. "Jim, ne olur beni öldürme. Hortlaklara hiçbir kötülüğüm dokunmadı. Hadi geldiğin yere nehre dön. Zavallı Jim'in canına kıyma." Zavallı Jim'e ölmediğimi, hortlak olmadığımı güçlükle anlatabildim. O da bana kulübeden kaçtığım gece bir fırsatını bulup bu adaya sığındığını söyledi. Günlerdir aç olan Jim, karnını doyurduktan sonra kafasını kurcalayan şeyi sordu. "Hak, sen sağ olduğuna göre kulübede öldürülen kimdi?" Durumu kısaca anlattım. Kaçmaya karar verince önüme çıkan bir domuzu vurmuş, kanını da kulübenin içine akıtmıştım. Böylece benim öldürüldüğümü düşünecekler, aramaktan vazgeçeceklerdi. Jim anlattıklarımdan pek hoşlanmıştı. Tom Sawyer'ın bile böyle bir şeyi akıl edemeyeceğini söyledi. Bu kez ben ona sordum. "Sen burada ne arıyorsun Jim?" "Kimseye söylemezsen anlatırım. Söz, kimseye söylemeyeceğim." "Öyleyse dinle. Bayan Watson beni sık sık kötü sözlerle hırpalıyordu. Ama satmak gibi bir düşüncesi yoktu. Daha doğrusu bir köle tüccarı eve gelip gitmeye başlayıncaya kadar böyle düşünüyordu. Bir gece Bayan Watson'un köle tüccarına beni satmaya razı olduğunu söylediğini duydum. Adam bana karşılık $800 veriyordu. Fena para değildi tabii. Bunları duyunca ben de kaçtım. Sel baskını. Adada dolaşırken bir gün bir mağaraya rastladık. Geceleri barınmak için çok elverişliydi. Jim'le birlikte birkaç parça eşyamızı alarak mağaraya yerleştik. Sandalı da mağaraya yakın bir yerde kıyıda gizledik. Yağmur sanki bizim mağaraya yerleşmemizi bekliyormuş gibi olanca şiddetiyle yağmaya başlamıştı. Yaz yağmuruydu ama bir türlü dinmek bilmiyordu. Günlerce süren yağmur nehrin sularını yükseltmiş, adanın alçak kesimlerini sel basmıştı. Sığınacak yer bulamayan bir sürü zararsız hayvan da mağaraya girmiş, hep birlikte oturmaya başlamıştık. Taşan nehir birçok şeyi de birlikte sürüklüyordu. Önce küçük bir salk kıyıya vurdu, sonra da iki katlı kocaman bir ev adanın yakınından geçti. Sandalımıza binip eve yanaştık. İçerisi pek iyi görünmüyordu. Sandala bağlayıp kıyıya çektik. Yeniden pencereden baktığımızda içeride bir yatak, iskemleler ve çiviye asılmış bir giyim eşyaları gördük. Bize uzak olan köşede biri yatıyordu. Jim adamı uyandırmak için "Selam!" diye seslendi. Adam karşılık vermeyince ben bağırdım. "Hey, uyan artık!" Adamda gene ses yoktu. Durumu anlayan Jim, "Boşuna bağırma, o adam ölmüş," dedi. İçeri girip adama yanaştı. "Bu adamı sırtından bıçaklayarak öldürmüşler. Yaklaş ama sakın yüzüne bakma. Hak!" Jim eski püsküyle üstünü örttüğünden adamın yüzünü göremedim. Sağa sola viski şişeleri, oyun kağıtları saçılmıştı. İşe yarayan eşyayı sandala koyup evden ayrıldık. Sel suları evi kıyıdan açığa sürüklemişti. Kürek çekerek adaya dönebildik. Çıngıraklı yılan. Kahvaltıdan sonra adamın nasıl öldürülmüş olabileceğini Jim'den sormak istedim. Jim, gömülmemiş ölülerin arkasından konuşmanın uğursuzluk getireceğini söyleyerek sorumu cevaplamadı. Evden aldıklarımızı karıştırırken eski bir pantonun astarı arasında 8 dolar bulduk. Ben dayanamayıp, "Jim, sen her şeyde uğursuzluk arıyorsun ama bak bir yığın eşyayla 8 gümüş dolarımız oldu," dedim. Kaygılanan Jim, "Böyle konuşma Hak," dedi. "Neler olacağını ancak Tanrı bilebilir." Çok geçmeden de başımıza gerçekten uğursuzluk geldi. Sabahleyin mağarada bir çıngıraklı yılan öldürmüş, Jim'in yatağının yanına bırakmıştım. Aklım sıra Jim'i korkutacaktım. Fakat sonra yılanı unutmuştum. Gece Jim'in kendini yatağa atmasıyla ölü yılanın eşini onu ısırması bir oldu. Jim korkunç bir bağırtıyla yataktan fırladı. Yılan yeniden sokmak için fırsat bekliyordu. Elime geçen kalın bir sopayla onu öldürdüm. Fakat yalın ayak olan Jim'in yarası tam topuğundaydı. Zavallı zenci vakit geçirmeden babamdan aşırdığım viski matrasını başına dikti. Suç benim de. Ölü yılanın eşinin mutlaka arayıp bulacağını düşünmem gerekti. Jim'in durumu anlatmaması için iki yılanın ölüsünü mağaranın uzağına attım. Jim 4 gün 4 gece yattıktan sonra kendine gelip ayağa kalktı. Günler yine eskisi gibi birbirine benzer biçimde geçmeye başlamıştı. Bir sabah can sıkıntısı içinde uyandım. Nehrin karşı kıyısına geçip neler olup biteceğini görmek istiyordum. Bu düşüncemi Jim'den katıldı. Üstelik de parlak bir buluş attı ortaya. "Evde bulduğumuz şu elbiseyi giyip öyle gitsene," dedi. "Herkes seni kız sanır." Jim'in bu buluşu benim de hoşuma gitmişti. Elbiseyi kısalttıktan sonra giydim. Başlığı da kafama geçirip bağcıklarını sıkıca çenemin altından bağladım. Birkaç gün okulukta gezip kendimi yeni kimliğime iyice alıştırdım. Eksik yanlarımı Jim düzeltiyordu. Bir kız çocuğu gibi kırtarak yürümem gerektiğini, pantolon cebine elimi sokmak için eteğimi havaya kaldırmamanın yanlış olduğunu söylüyor. Daha dikkatli olmam için beni uyarıyordu. Sonunda gerçek bir kız çocuğu gibi davranmaya başladım ve bir gece sandala binip kasabaya doğru kürek çekmeye başladım. Karşı kıyıya varınca sandalı sığ bir yere çektim. Kasabanın başlangıcında bildiğimden beri kimsenin oturmadığı bir kulübede ışık vardı. Merakla pencereye yaklaştım. İçeride tahta masanın yanında oturan bir kadın yün örüyordu. Yabancı biriydi bu. Beni tanımayacak birine rastladığım için sevindim. Kapıyı çalarken bir kız çocuğu olduğumu unutmamaya çalışıyordum. Adadan kaçış. Kadın kapıyı açtı ve içeri girmemi söyledi. Bir sandalyeye oturdum. Adın ne senin küçük? Sarah Wilson efendim. Yakınlarda mı oturuyorsun? Hayır efendim, oldukça uzakta. Hackerville'de oturuyoruz. Annem hasta. Hiç paramız da kalmadı. Bu yüzden dayım olan Abner Moore'un yanına gidiyordum. Dayım kasabanın öteki ucunda oturur. Kendisini tanır mısınız? Kasabada pek az kişi tanıyorum. Buraya geleli ancak 15 gün oldu. Daha epeyce yolun var. Bu gece burada kal. Yarın dayına gidebilirsin. Karanlıkta da gidebilirim. Kocaman sonra burada olur. Onunla gidersin. Yalnız gitmek doğru olmaz. Kadın daha sonra kocasından ve son zamanlarda bozulan durumlarından laf açtı. Bu geveze kadından kasabayla ilgili haberler almaktan umudu kestiğim sırada kasabada işlenen cinayetten söz etmeye başladı. Hackerville'de bu cinayet konuşuluyordu. Kimin yaptığı belli mi diye sordum. Çocuğu kimin öldürdüğü bilinmiyor. Fakat babasının yapmış olabileceğini düşünenler de var diye karşılık verdi. Kendimi tutamayıp ama nasıl olur diye bağırdım. Sonra aklım başıma geldi, sustum. Gerçi daha sonra kuşkular Jim adlı kaçak bir zencinin üzerinde toplandı dedi kadın. Yine kendimi tutamayıp konuştum. İyi ama o. Neyse ki tam zamanında susmasını bildim. Kadın benim tedirginliğimi fark etmeden konuşmasını sürdürdü. Hakkın öldürüldüğü gece sanki köle de kaçtı. Başına $300 ödül kondu. Hakkın babasını bulana da $200 verecekler. Babası o gece önüne gelen oğlunun öldürüldüğünü söyledi. Kasabalılarla feribota binip oğlunun ölüsünü aradı. Sonra birdenbire ortadan kayboldu. Son olarak serseri takımından iki yabancıyla birlikte görülmüş. Bana kalırsa bu kötü adam bir süre ortadan kaybolup ortanın yatışmasını bekleyecek. Sonra da Hakkın parası üstüne oturacak. Öyleyse kasabalılar cinayeti zencinin işlemediğini düşünüyorlardır. Pek de öyle sayılmaz. Çok kişi gene de çocuğu onun öldürdüğü kanısında. Yakında onu yakalayacaklarını sanırım. Zenciyi izliyorlar mı? Ortada $300 olunca elbette herkes zenci köleyi yakalayıp ödülü almak istiyor. Kimisine göre zenci yakın bir yerlerde saklanıyormuş. Ben de bu kanıdayım ama kimseye söylemedim. Şimdiye kadar Jackson adasına kimse gitmemiş. Birkaç gün önce adadan duman yükseldiğini gördüm. O adada kimsenin yaşamadığını söylüyorlar. Gerçekten kimse yaşamıyorsa o ateşi kim yaktı peki? Bence zenci o adada saklanıyor. Kocamla bir arkadaşı gidip adada zenciyi arayacaklar. İyice tedirgin olmuştum. Bir şeyle uğraşır görünmek için masanın üstünde duran bir iğneyle iplik geçirmeye kalkıştım. Fakat ellerim heyecandan öylesine titriyordu ki ipliği iğneye bir türlü geçiremedim. Kadın konuşmasını kesince $300 hiç de fena para değil dedim. Kocanız adaya bu gece mi gitmeyi düşünüyor? Evet, o arkadaşını almaya gitti. Bir sandalla tüfek de bulacaktı. Gece yarısı adaya gidecekler. Sabahleyin gitmeleri daha doğru değil mi? Çevreyi daha iyi görürler. Doğru ama zenci de onları görür. Bunu hiç düşünmemiştim. Kadın anlamadığım bir ilgiyle beni süzüyordu. Birden, ''Senin adın neydi?'' diye sordu. ''Mary Williams efendim. Fakat buraya geldiğin sırada adının Sarah olduğunu söylememiş miydin?'' ''Haklısınız efendim, Sarah göbek adımdır. Mary diye çağırırlar da olur. Sarah diye seslenenler de olur.'' Anlaşıldı. Kadın, yün sarayı bahanesiyle yardım etmem için elinden tuttuğu yumağı bana doğru attı. Yumağı düşürmemek için elimde olmadan bacaklarımı bitiştirdim. Kadın o zaman bana doğru eğilip yavaş bir sesle sordu. Şimdi oyunu bırak da gerçek adını söyle bakalım. Anlayamadım efendim. Gerçek adımı soruyorum. Adın Tom mu, Bill mi yoksa Bob mu? Şaşkınlık ve korkudan titriyordum. Benim gibi yoksul bir kızla eğlenmekten ne anlıyorsunuz efendim? Eğer isterseniz bir yere gitmeni istemiyorum. Otur oturduğun yerde. Sana fenalık yapacak değilim. Açıkça söyle. Bana kalırsa sen çiftliklerin birinden kaçıp bana bu hikayeleri anlattın. Hadi konuş. Başka çıkar yol olmadığını görünce bu kez de başka bir hikaye uydurdum. Evet, haklısınız efendim. Size gerçeği anlatacağım. Annemle babamı yıllar önce kaybettim. Nehirden 30 kilometre içeride kötü yürekli bir çiftlik sahibinin yanına verdiler. Bana öylesine kötü davranıyorlardı ki. Sonunda dayanamayıp kaçtım. 3 gündür aç susuz yoldayım. Dayımın yanına varabilirsem her şeyin düzeleceğine inanıyorum. Zaten bu yüzden Gasın kasabasına geldim. Gasın kasabası mı? İyi ama burası Stres Petersburg. Gasın 10 kilometre daha yukarıda. Sen yolunu şaşırmışsın. Şaşırmış gibi yaptım. Ya öyle mi? Peki şimdi ne yapacağım ben? Ne yapalım? Gün ışıyana kadar ben de Gasın'a varmış olurum. Üzülme. Ben şimdi sana yolluk hazırlarım. Kadın bana yiyecek hazırlarken sormaya başladı. Bir inek ayağa kalkarken önce vücudunun hangi yanını havaya kaldırır? Arka ayaklarının üstünde kalkar. Peki at ne yapar? O da ön ayaklarının üzerinde doğrulur. Ağaçların hangi yanlarında yosun vardır? Kuzeye bakan yanlarında. Tepenin üzerinde otlayan 15 inek var. Bunlardan kaçının başı aynı yöne dönük olur? Hepsinin başı da aynı yöne olur. Küçük bir sınav yaptım. Gerçekten bir çiftlikte yaşadığın belli oluyor. Adın ne? George Peters. Bu adı aklında tut da başka bir isimle karıştırma. O enterinin içinde bana kız numarası da yapma. Erkekler belki senin gerçekten kız olduğuna inanabilirler. Fakat kadınlar asla. Bundan sonra iğneye iplik geçirirken iğneyi ipliğe değil, ipliği iğneye doğru uzat. Sonra kızlar kucaklarına bir şey atılırsa bunu tutmak için bacaklarını bitiştirmezler. Tersine eteklerine düşmemesi için bacaklarını açarlar. Şimdi yola çık ve dayının evine git. Sarah, Mary Williams, George Peters, Alexander. Başına bir iş gelirse Bayan Judith Loftus'ta gelmeyi unutma. Bu benim adımdır. Haydi güle güle. Evden ayrılınca bir süre yürüdüm. Kadının beni göremeyeceği bir yere gelince bir koşu sandalı gizlediğim yere gittim. Bütün gücümle küreklere asılarak adaya vardım. Tam o sırada uzaklarda bir saat gecenin 11'ini vurdu. Koşa koşa ilk zamanlar kamp kurduğum yere çıkıp büyük bir ateş yaktım. Bu iş tamam olunca yeniden sandala binip adanın öbür yanına gittim. Jim mağarada uyuyordu. Uyandırıp hemen gitmemiz gerektiğini söyledim. Nedenini sormadan uyku sersemliği ile eşyaları toplamaya başladı. Kısa zamanda neyimiz var neyimiz yok her şeyi daha önce sakladığımız sala yüklemiş adadan ayrılmıştık. Gemideki soygun. Sal oldukça ağır gidiyordu. Neden sonra silahı, oltaları ve yiyecek şeyleri aceleden yanımıza almadığımızı gördük. Fakat artık yapacak bir şey yoktu. Ortalık aydınlanırken küçük bir koya yanaştık. Burada Jim'e kadınla aramda geçenleri anlattım. Akıllı kadınmış demekle yetindi. Akşam karanlığı çökünce yeniden yola koyulduk. Jim salımızın üstüne bir çadır konmuştu. Bu bizi yağmur ve güneşten koruyacaktı. Geceleri yol alıyor, gündüzleri gizleniyorduk. Kıyıya çıktığımızda ucuz tarafından yiyecek satın alıyor. Fakat fırsat bulunca da kavun, karpuz gibi meyveler çalıyordum. Yola çıkışımızın 5. gecesinde bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Bereket çadırımız vardı. Salımız suyun akışına uyarak kendi başına gidiyordu. Düşen bir yıldırımın ortalığı aydınlattığı bir sırada kayalara bindirip batan buharlı bir gemi gördüm. Yarı yarıya suya gömülen gemiyi Jim'e gösterdim. Sonra da gemiye çıkmayı önerdim. Jim önce nazlandıysa da sonunda kabul etti. Gemiye yanaştık. Salı demirlere bağladıktan sonra güverteye çıktık. Kaptan köşküne gireceğimiz sırada içeriden gelen sesler bizi olduğumuz yere mıhladı. Jim korkmuş, "Hadi buradan gidelim!" demeye başlamıştı. Tam geri dönecektik ki içeriden birinin, "Arkadaşlar, yapmayın!" diye bağırdığını duyduk. Kalın bir ses ona cevap verdi. "Jim Turner! Ne zaman batan bir gemiyi soysak her seferinde hakkından fazlasını istedin. Vermezsek bizi ele vereceğini söyledin. Artık yeter." Jim çoktan kaçmıştı. Ben Tom Sawyer böyle bir durumda kaçmazdı diye düşündüm. Öyleyse ben de burada kalacağım. Yerde yılan gibi sürünerek kaptan köşküne yaklaştım. Birkaç adım kala Kaptan köşkünün ortasında el ve ayakları bağlı bir adamın yerde yattığını gördüm. Yanında dikilen iki adamdan birinde tabanca vardı. Öteki elinde bir lamba tutuyordu. Tabancalı adam namluyu yerde yatan adamın kafasına doğrultarak sordu. "Az sonra eşekler cennetine gideceksin. Alçak herif!" diye bağırdı. Lamba tutan adam ise sırıtarak "Biz onu bağlamasaydık şimdiye kadar çoktan ikimizi de öldürmüş olacaktı. Suçumuz ne? Sana kendi payımızı vermemek. Bundan böyle kimseye oyun oynamayacaksın Jim Turner. Sen de silahını başka yana çevir Bill." Tabancalı adamın sesi duyuldu. "Onu vurup öldüreceğim Jack Packard. Tıpkı bizim yaşlı Hatfield'ı öldürdüğü gibi. Engel olmaya kalkışma. Fakat ben bunun öldürülmesini sakıncalı buluyorum." Yerde yatan adam, "Sağ ol Jack Packard. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım." diye titrek bir sesle konuştu. Jack Packard elindeki lambayı çiviye asıp bana doğru yürümeye başladı. Hızla yandaki kameraya attım kendimi. Fakat Packard da arkamdan kameraya gelmişti. Usulca en üst ranzaya çıktım. Bill adlı olanı da arkasından kameraya gelmiş, ikisi birden viski içmeye başlamışlardı. Kafayı iyice bulduktan sonra Packard konuştu. "Bu herifi ortadan kaldırmayı ben de senin kadar istiyorum. Fakat bu iş sessiz olmalı. Tabancayla değil. Bana kalırsa geri kalan eşyaları da toplayıp kıyıya çıkaralım ve bekleyelim. Gemi en çok 2 saat sonra tamamen sulara gömülecek. O zaman Jim Turner da boğulup geberir. Kimse de bizi sorumlu tutamaz." Adı Bill olan bu planı beğenmişti. Kameradan çıktılar. Arkalarından ben de dışarı süzüldüm. Geminin baş tarafında Jim'i buldum. "Jim," dedim, "dalga geçecek zaman değil. Gemide katiller var. Sandallarının ipini çözebilirsek bir cinayeti önleriz. Sandal olmayınca bir yere gidemeyeceklerinden şerif gelip onları yakalar. Onun için hemen sandalı bulmalıyız. Sen geminin sandalı bağladığımız yanına bak. Ben de..." Jim üzüntülü bir sesle sözümü kesti. "Hak, sal filan yok artık. İpinden kurtulup gitmiş. Gemi batıyor." Şaşkınlıktan neredeyse yere yuvarlanacaktım. Bu durumda sandalı bulmak daha zorunlu oluyordu bizim için. Çünkü artık söz konusu olan başkasının değil bizim yaşamımızdı. Uzun ve korku dolu aramalardan sonra sandalı iskele tarafında bulduk. Sandalı denize indirmeye hazırlanırken birden kameranın kapısı açıldı. İki haydut sandala yaklaşıp ellerindeki eşyaları içine attılar. Gizlendiğim yerden birinin sandala atladığını ve arkadaşına "Hadi gidelim," dediğini duydum. Bu Packard'ın sesiydi. Bill cevap verdi. Fakat onun üstüne aramadık ki. Öyle ya, cebinde kendi payına düşen para var. Malları alıp parayı bırakmak çok saçma. Peki o zaman durumdan kuşkulanmaz mı? Kuşkulanacak diye parayı bırakacak değiliz ya. İkisi birden kaptan köşküne doğru yürümeye başladılar. Haydutlar gözden kaybolunca yıldırım hızıyla sandala atladık. İpleri keserek gemiden açıldık. Gemiden epeyce uzaklaştıktan sonra haydutların ellerinde fenerle dışarı çıktıklarını gördük. Şimdi ikisinin de başı Jim Turner gibi beladaydı. Yağmur altında ne kadar yol aldığımızı bilemeyeceğim. Bir ara çakan şimşeğin ışığında kara bir gölge halinde salımızı gördüm. Salı yakalayıp içine atlayınca bayağı keyiflenmiştik. O sırada sağ yanımızda zayıf bir ışık belirdi. Ona yaklaştık. Haydutların gemiden çaldıkları mallarla doluydu kayık. Hepsini bizim sala yükledik. Birkaç kilometre gittikten sonra karşımızda yeni bir ışık belirdi. Yaklaştıkça ışıklar da arttı. Bir köye gelmiştik. Küçük limanda bir feribot demirliydi. Gemiye çıkıp nöbetçiyi buldum. Uyuyan adamı sarsarak uyandırırken bir yandan da ağlıyordum. "Ne var? Neden ağlıyorsun?" dedi nöbetçi. "Annemle babam," diyebildim hıçkırıklar arasında. "Ne oldu annene babana?" "Annem, babam, ablam ve Bayan Hooker batan gemiye çıktılar." "Walter Scott'a mı çıktılar yani?" "Evet efendim, ama isteyerek olmadı. Fakat o gemiden bir an önce inmezlerse boğulurlar." "Çok haklısınız efendim. İşte ben de onun için size geldim. Yardım eder misiniz?" "Etmesine ederim ama benim paramı kim verecek?" "Para işini merak etmeyin. Bayan Hooker bana dayısı Harnack'ın parayı Bayan Hooker, Homblack'ın yeğeni mi oluyor? Sen hemen yola çık bakayım. İleride bir ışık göreceksin. Orada bir han vardır. Oradakilere seni Jim Hornhook'ın evine götürmelerini söylersin. Ben de makinisti kaldırayım. Hornblack'ın yeğeni sapasağlam getireceğimi söylemeyi unutma. Feribot'tan inip aşağı doğru koştum. Nöbetçinin beni göremeyeceği bir yere gelince de yolumu değiştirip kayayı bağladığım yöne doğru yürümeye başladım. Kıyıda bulunan teknelerin arasında gizlenip feribotun yola çıkmasını bekledim. Az sonra yarı batık geminin kapkara bir hayalet gibi bulunduğum yere yaklaşmakta olduğunu gördüm. Tekne batmak üzereydi. Bu arada feribot da hareket etmiş, gemiye yanaşmaya başlamıştı. Fakat yapacak fazla bir şey olmadığını kısa zamanda gören feribot kaptanı batık geminin peşini bırakmak zorunda kaldı. Ben de sandalı akıntıya bırakıp salda bulunan Jim'in yanına döndüm. Orada kayığı batırdıktan ve salı iyice gizledikten sonra derin bir uykuya daldık. Paul ve Vranzu. Uyanınca haydutların gemiden çaldıkları eşyayı gözden geçirdik. Akla gelen her türlü giyim eşyası, kitaplar, dürbün ve 3 pakette sigara vardı. Öğle yemeğinden sonra ormandaki çimenlerin üstüne oturduk. Jim sigaralardan birini yakmış, keyifle tüttürüyordu. Kitaplardan birini elime alıp içinden bir hikaye okudum. Sonra böbürlenerek, "İşte bunlara serüven denir," dedim. "Jim, ben serüven istemiyorum. Gemideyken salı bulamayınca az daha korkudan ölüyordum. Batan gemiden beni kurtarsalar, sonunda Bayan Watson'un eline düşüp köle olarak satılacaktım. Kurtarılırsam, bu sefer de boğulup gidecektim," dedi. Ben de ona krallar, prensler, prensesler ve onların özenle süslenmiş giysileriyle ilgili yazıları okudum. Jim bunlarla pek ilgilenmişti. "Ne kadar da çok kral varmış," dedi. "Bir kral ayda kaç para alır?" "Paranın lafı mı olur? Canı ne kadar isterse o kadar alır. Çünkü her şey zaten onundur. Öyleyse bu krallar çok önemli işler yapıyorlar." "Yok canım, işleri güçleri tembellik. Canları sıkılınca değişiklik olsun diye bazılarının kafasını kestirir. Bazen de başkaları onun kafasını keserler.